kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 6 Haziran 1402, Hicri Kameri 13 Cemadül Evvel 1445, Miladi 27 Kasım 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hikmeti ile Ermenistan-Azerbaycan arasında sınır hatları belirlenmesi üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, haftanın bakışı, Neşubela Üdder isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tümgeneral Muhammed Bakırı, Deyleman muhribinin teslim töreninde yaptığı konuşmada Hazar barış ve dostluk denizidir açıklamasında bulundu. Medya kaynakları İran'ın savunma sanayisinin yeni başarısına değinerek İran'ın gelişmiş gemilerle deniz gücünü artırdığını yazdı. İran'ın uzaya 5 yeni uydu fırlatılacağı belirtildi. İsrail ateşkesi uzatmaya hazır olduğunu bildirdi. Mısır güvenlik kaynakları Gazze'de geçici ateşkesin uzatılması için anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de tam insani ateşkes çağrısında bulundu. Şimdi haberler.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakırı, Deyleman muhribinin teslim töreninde yaptığı konuşmada Hazar barış ve dostluk denizidir dedi. İran'ın yerli ve milli muhrib gemisi Deyleman ülkenin kuzeyindeki Bandar Enzeli limanında düzenlenen törenle donanmaya teslim edildi. Deyleman gemisi teslim törenine İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakırı, Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi ve İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani katıldı. Tümgeneral Bakırı törende yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli yapım muhrib gemisi Deyleman'ın Hazar Denizi filosuna teslim edilmesi ülkenin deniz gücünün simgesidir. Deyleman muhribi ülkenin kuzeyinin güvenliğini garanti ediyor dedi. Tümgeneral Bakırı Hazar barış ve dostluk denizidir ve bu törende İran milletinin barış ve dostluk mesajını tüm komşu ülkelere duyuruyoruz ifadesini kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü çalışmalarla kalıcı savunma ve caydırıcılık sağladığını da belirten Tümgeneral Bakırı, Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin savunma gücüne büyük katkısı olduğunu vurguladı.
Medya kaynakları İran'ın savunma sanayinin yeni başarısına değinerek İran'ın gelişmiş gemilerle deniz gücünü artırdığını yazdı. Haber kaynakları İran'ın savunma sanayisinin yeni başarısına ilişkin yazısında İran'ın seyir füzesi ve torpido fırlatma kapasitesine sahip 1400 tonluk Deyleman isimli muhribi filosuna kattığını yazdı. Moş projesinin Jamaran sınıfının 5. muhrib gemisi olan Deyleman, İran İslam Cumhuriyeti stratejik donanması tarafından tasarlandı ve bu kuvvetin gözetiminde deniz endüstrisi kompleksinde inşa edildi ve bugün Ordu Stratejik Donanmanın Kuzey Filosu'na katıldı. Associated Press haber ajansı İran donanmasının pazartesi günü Hazar Denizi'ndeki filosuna seyir füzeleri fırlatma kapasitesine sahip bir muhrib eklediğini yazdı. 1400 tonluk Deyleman'ın 95 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olup 30 knot hızla hareket ederken torpido fırlatma kapasitesine sahiptir. Deyleman aynı anda gemiler, dronlar, helikopterler, denizaltılar ve uçaklar dahil 100'den fazla hedefi tespit edebiliyor.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur, önümüzdeki 5 ay içerisinde uzaya 5 yeni uydu fırlatılacağını bildirdi. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 ay içerisinde uzaya 5 yeni uydu fırlatılacağını duyurdu. İki uydu devrim muhafızları hava uzay birlikleri ve iki uydu savunma bakanlığı tarafından fırlatılacak diyen Zaripur, bir uydunun da yurt dışından uzaya gönderileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin sorununun bir parçası Amerika'dır açıklamasında bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Sözcü Kenani, Amerikalı yetkililerin Gazze'ye müdahalelerine değinerek, Amerika Birleşik Devletleri Gazze Savaşı'nın bir parçasıdır. Amerika ve onun desteği olmasaydı bu savaş yaşanmazdı. Amerika bu savaşın yaşanmaması için Siyonist rejimi etkileyebilirdi. Ancak bu süre zarfında Siyonist rejimi Gazze'de cinayet işlemesi için yeşil ışık yaktı. Washington siyasi ve askeri alanda Siyonist rejimi tam destek vererek savaşın kısa sürede bitmesini engelledi dedi. Nasser Kenani, Amerika'nın Filistin'e yapabileceği en büyük yardım İsrail rejimini desteklemeyi bırakmaktır. Amerika'nın planları hiçbir zaman gerçeğe dayanmamıştır ve kesin olan şu ki Amerika ve İsrail Gazze'ye karşı son savaşta askeri alanda planladıklarını gündeme getirememişlerdir ifadelerinde bulundu. Hamas ile Siyonist rejim arasındaki 4 günlük ateşkes anlaşmasının süresinin bugün dolacağına göre bu ateşkes anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi. Talebimiz ve beklentimiz Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği cinayetlerin tamamen durdurulması, geçici ateşkesin istikrarlı bir sürece girmesi ve Siyonistlerin Gazze halkına karşı işlediği cinayetlerin bir daha tekrarlanmamasıdır. Bu aynı zamanda uluslararası toplumun da isteğidir. Bu bağlamda bölgesel taraflarla istişare halinde olduklarını ifade eden Kenani, müzakerelerin amaçlarından biri de geçici ateşkesin sürdürülebilir bir sürece girmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Gazze halkına karşı işlediği cinayetlerin tekrarlanmamasıdır dedi. 3 Avrupa ülkesi İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı son açıklamalarına ilişkin olarak Kenani, İran'ın çeşitli düzeylerde zenginleştirme de dahil olmak üzere nükleer faaliyetleri barışçıldır. Ülkenin NPT'ye dayalı hakları doğrultusundadır ifadesini kullandı. Bu ülkelerin gerçekleri gizleyerek suçlama yapmaya çalıştıklarını belirten Kenani, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği bazı tarafların yapıcı olmayan açıklamalarının etkisi altına girmeyecek. Ajans ile işbirliğimiz yapılan anlaşma ve ortak bildiriye dayalı olarak devam edecek dedi. Kenani, İran'ın nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararındaki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Siyonist İsrail rejimi kabinesi sözcüsü Hamas'ın İsrail'in Gazze'deki 50 tutuklunun daha serbest bırakılması karşılığında geçici ateşkesin uzatılabileceğini belirtti. Siyonist İsrail rejimi kabinesi sözcüsü Yon Levi, Hamas'ın İsrail'in Gazze'deki 50 tutuklunun daha serbest bırakılması karşılığında geçici ateşkesi uzatma arzusunun farkında olduğunu söyledi. Levi Gazze şeridinde halen 184 İsrail denen esir olduğunu da sözlerine ekledi.
Mısır güvenlik kaynakları Gazze'de geçici ateşkesin uzatılması için anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Elbis Haber'e göre Mısır güvenlik kaynakları Gazze'de geçici ateşkesin uzatılması için anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Hamas ve İsrail arasındaki 4 günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının son gününe girildi. Hamas 39, İsrail ise 110 Yahudi esiri serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında bugün en az 10 Siyonist esirin daha serbest bırakılması bekleniyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsraillilerin daha fazla rehinlenen serbest bırakılması ve daha fazla yardım için Gazze'deki ateşkesi sürdürme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, pazartesi günü yerel saatle MSNBC'ye verdiği röportajda Biden ve Netanyahu, düşmanlıkların durdurulma süresini uzatma konusunda anlaştılar. Ayrıca tutukluların serbest bırakılma süresini uzatma konusunda anlaştılar ki bu hem İsrail hem de bölge için iyi bir gelişmedir ifadelerini kullandı. Kirby konuyu açıklık getirerek şöyle devam etti. Hamas bu anlaşmayı sürdürmekte ilgilendiğini ve günde 10 rehineyi serbest bırakması gerektiğini açıkladı. Tüm rehineleri Gazze'den çıkarana kadar ateşkesin sürmesini istiyoruz. Söz konusu üst düzey Beyaz Saray yetkilisi sözlerinin başka kısmında Hamas rehinelerinin tamamını kontrol etmiyor ve diğer grupların da çok sayıda rehinesi var. Hamas bu rehinelerin takibinden ve bulunmasından sorumlu. Rehinelerin gerçek sayısını bilmiyoruz ve 200 veya daha fazla kişi olmasını bekliyoruz diye konuştu. Bu arada Amerikan gazetesi Wall Street Journal, İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki geçici ateşkesin 4 gün daha uzatılması için arabulucular aracılığıyla pazarlık yaptığını yazdı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ara ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek tam insani ateşkese dönüştürmesi gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen Guterres, Gazze'de 7 haftadır süren çatışma ve korkunç can kaybının dünyayı şoke ettiğini vurgulayarak son 4 gündür silahlar sustu. İsrail ve yabancı rehinelerin Hamas tarafından, Filistinli mahkumların da İsrail hapishanelerinden bırakıldığını gördük ifadesini kullandı. Katar, Mısır ve Amerika'ya uzlaşmayı sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkürlerini ile Guterres, bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in her türlü desteğini sürdüreceğini teyit etti. Guterres ayrıca 4 gün boyunca Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye insani yardım artırdığını, kuzey bölgesine de ulaştığını belirterek ancak bu yardım 1.7 milyon yerinden edilen kişinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Gazze'de insani facia her gün kötüleşiyor uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Sözcüsü, İsrail ordusunun kamyonları dikkatle denetlendiğini ve şu ana kadar yakıtın Gazze şeridinin kuzeyine ulaşmasına izin vermediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Sözcüsü Kazım Ebu Hala, pazartesi günü İsrail yetkililerinden Gazze şeridinin kuzeyine akaryakıt girişine izin vermediğini de duyurdu. Ebu Halaf, ateşkes süresinin bilgi toplamak ve başta kuzey olmak üzere Gazze şeridinin ihtiyaçlarının boyutunu belirlemek için yeterli olmadığına dikkat çekerken şöyle konuştu. Şu ana kadar kuzeyle ilgili bilgi toplayamadık. Elbette öncelik 7 Ekim'den bu yana mahrum kalan vatandaşlara su, gıda ve ilaç başta olmak üzere insani yardımların ulaştırılmasıdır. Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ofisi, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin ikinci gününde 11 ambulans, 2-3 otobüs ve bir düz yataklı otobüsün şifa hastanesinde kalan yaralıları tahliye etmek için Gazze'ye gittiğini duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in yaptığı öldürme ve yıkımın meşru müdafaa değil, savaş suçu ve toplu katliam olduğunu vurguladı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El-Safadi, El-Aksa Tufanı olarak bilinen Gazze'deki savaşın 7 Ekim'de başlamadığını, bu sorunun katliamlar ve işgali sonucu ortaya çıktığını söyledi. Gazze'de kapsamlı bir ateşkesin acilen uygulanması gerektiğini vurgulayan Safadi şunları belirtti. Barışa giden yol, iki devleti çözüm ve 1967 sınırları içerisinde Filistin devletinin kurulmasıyla başlar. 7 Ekim'den önce Batı Şeria'daki en kanlı yıla tanık olduğumuza dikkat çekerek Safadi şu vurguda da bulundu. İsrail'in yaptığı öldürme ve yıkım kendini savunma değil, bir savaş suçu ve cinayet. Filistin Sağlık Bakanı El-Kila'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gazze şeridindeki 25 hastane yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını kaydetti.
Konya'da öğrenciler Filistin için toplantı, ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist İsrail'in Gazze'de katlettiği binlerce çocuk için Türkiye'den çocukların sesi yükseldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen törende Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda Filistin'e destek için bir etkinlik düzenlendi. Binlerce çocuk Kudüslü akranları için buluştu ve açıklamalarda bulundular.
Sayısız zulme ve acıya göğüs germeye çalışan, şehit olan, topraklarından sürülüp vatansız bırakılan Gazze'li kardeşlerimize selam göndermek istiyorum. İsrail, neredeyse bir asra yakın bir süredir sistematik olarak Filistin topraklarını işgal ederek yüz binlerce Filistinliyi kendi vatanlarından ayrılmaya mecbur bıraktı. Bu haksız politika nedeniyle Filistin toprakları onlarca yıldır barıştan ve huzurdan mahrum kaldı. İsrail'in hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyon savaş değil, katliam ve soykırımdır. Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu adalette çoluk çocuk demeden acımasızca insanlığı katleden Siyonistlerin eliyle, hükümleriyle değil, savaşta bile kadına, çocuğa ve yaşlılara dokunmayan, zulmetmeyen, Allah'ın hükümlerinin hakim olduğu, Müslümanların idaresinde tüm coğrafyaya hakim olacak, başkenti Kudüs olan Filistin devletiyle sağlanabilecektir. Ülkemiz genelinde ayrılan İsrail malları boykotunu daha da güçlendirmenin arzusu içerisindeyim.
Buluşmada duygulu anlar da yaşandı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin özgürdür, özgür kalacak, bağımsız Filistin, özgür Kudüs. Kudüs coğrafya değil, imani meseledir yazılı pankartlar taşırken Kudüs'ün çocukları için Anadolu çocuklarından sloganlarıyla basın açıklamasında bulundu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti münasebetlerinin iyi yolda ilerlediğini belirtti. Kenani basın toplantısında gündemi değerlendirirken Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Katar'a yaptığı son ziyarete ve işgal altındaki topraklardaki son gelişmelere ilişkin Katar yetkilileriyle yaptığı görüşmeler hakkında şu ifadelerde bulundu. Katar hükümeti bu alanda ciddi çalışmalar yapıyor ve çeşitli istişarelerde bulunuyor. Mevcut ateşkesin istikrarlı bir boyuta ulaşmasını umuyoruz. Kenani, İran-Azerbaycan ilişkilerinin son durumuna ilişkin bir soruya, Azerbaycan'la ilişkilerimiz iyi yolda ilerliyor ve iki ülke arasında iyi siyasi diyaloglar ve ekonomik işbirliği var yanıtını verdi.
İran Ticareti Geliştirme Örgütü Batasya Genel Müdürü Ferzat Piten, İran-Irak ticari ilişkileri hakkında bilgi verdi. Merhaba Ajansı'na konuşan Ferzat Piten, İran-Irak ticari ilişkileri hakkında bilgi vererek bu yılın ilk 6 ayında İran'dan Irak'a yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ihracat yapılırken aynı dönemde Irak'tan yaklaşık 150 milyon dolarlık ürün ithal edildi dedi. İran ve Irak'ın ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Pilten, Irak ile ticari ilişkilere geliştirmek hedefiyle bu ülkeye 3 ticaret ateşkesi gönderileceğini bildirdi. Daha önce Ferzat Pilten, iki ülkenin ekonomi ve ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ortak banka kurma hedeflediğini açıkladı. Pilten ayrıca İran'dan Irak'a ihracatın %23 oranında arttığını belirterek Irak'a ihracatın yıl sonuna dek 10,5 milyar dolara çıkarması bekleniyor demişti.
Amerikan İslam toplumunun liderleriyle yaptığı toplantıda Amerikan Başkanı Biden, Hamas ile Siyonist rejim arasındaki savaşta Gazze şehitlerinin sayısını sorguladığı için özür diledi. Biden, Gazze şehitlerine ilişkin istatistiklerin doğruluğunu sorguladıktan sonra Amerikan İslam toplumunun önde gelen birçok liderinden özür diledi ve açıklamalarını geri çekti.
Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu savaşın ortasında işgal altındaki topraklarda yeni yasa dışı yerleşimlerin inşası için fon tahsis edilmesinden dehşete düştüğünü vurguladı. Avrupa Birliği dış politika yetkilisi Joseph Borrell, Siyonist rejimin kabinesinin Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşim birimleri inşası için fon ayırma planını eleştirdi. Ürdün, Mısır ve Filistin yönetimi Dışişleri Bakanları'nın da hazır bulunduğu Barcelona'daki Akdeniz Bölgesel Asamblesi'nin 8. toplantısında konuşan Borrell şunları aktardı. Savaşın ortasında İsrail hükümetine yeni yasa dışı yerleşimlerin inşası için fon tahsisat yaptığını öğrendiğimde dehşete düştüm. İsrail yetkililere hitap eden AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi bu eylem meşru müdafaa değildir ve İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yeni yerleşim birimlerinin inşası uluslararası hukuka aykırıdır ve buranın güvenliğinden Tel Aviv sorumludur diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'in Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlediği saldırıların bölge için tehlikeli sonuçlara yol açacağını ifade etti.
Rus hükümetinin sözcüsü Güney Kafkasya bölgesinde bazı batılı ülkelerin bu ülkenin çıkarları ile çatıştığını belirterek batılıların Karabağ'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İstanbul Fuarı ve İran'ın bilgi tabanlı şirketlerinin dünyadaki ayrıcalıklı konumu etrafında. ...32. Plus Avrasya 2023 Uluslararası Fuarı İstanbul'da düzenlendi. İnovasyon ve Refah Fonu'nun desteğiyle düzenlenen fuarda bilgi tabanlı şirketlerin yer aldığı özel pavyonda 14 İranlı bilgi tabanlı firma ürünlerini ve ihracat yeteneklerini ziyaretçilere sergiledi. 25 Kasım Cumartesi günü sona eren bu 4 günlük fuarda İranlı polimer ve petrokimya imalatçıları küresel standartlardaki en yeni ürünlerini sergiledi. Fuarın bu döneminde İran dahil farklı ülke üreticilerinin bilgiye dayalı polimer ürünleri günümüz teknolojilerine dayalı olarak küresel pazarlamaya açıldı. İranlı bilime dayalı şirketler daha önce ürünlerini Özbekistan 11. Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı'na aktif katılımda dahil olmak üzere bölge ülkelerinin uluslararası fuarlarında sergiledi. Temel olarak bilgiye dayalı şirketler bilgi ve zenginlik üretimini artırmak, buluşların ve yeniliklerin yaygınlaşması doğrultusunda bilgiye ve bilimsel ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesine dayalı ekonomik kalkınma ve son olarak katma değeri yüksek üstün teknolojiler alanında araştırma ve geliştirme sonuçlarının ticarileştirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Hiç şüphesiz İranlı bilgi tabanlı firmaların uluslararası fuarlara yoğun katılımı bu firmaların yerel yeteneklerini ve rekabet gücünü destekleyecektir. Daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim Komitesi Başkanı, Pakistanlı önde gelen uzman ve bilim adamı İkbal Chowdhury, İran'ın İslam dünyasında bilgiye dayalı faaliyetler alanında üstün konumunu değerlendirmişti. Pakistanlı bilim adamı ve uzman, İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel ve teknolojik kapasitelerinin geliştirmesindeki rolünü överek şöyle dedi: İran'ın bilgiye dayalı üretimdeki parlak konumu, İslam dünyasının bilim ve teknoloji alanındaki çıkarlarının güvence altına alınmasına yardımcı oluyor. İran, bilgi tabanı ile bilim ve teknoloji alanında oldukça parlak bir performansa sahip olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üye ülkesi arasında en büyük ve en iyi ülkelerden biridir. İran, nanoteknoloji alanında dünyada 3. ülkedir ve bu ülkenin bilim ve teknolojinin tanıtımındaki payı kesinlikle çok önemli rol oynayabilir.
İran'ın bilgiye dayalı sanayi ve yeni teknolojiler alanındaki ilerlemesi ve gelişmesi, Amerika ve müttefiklerinin İran'a yönelik haksız yaptırımları dünya tarihinde eşi benzeri görünmemiş yaptırımlar arasında yer aldığı bir ortamda gerçekleşiyor. Bu yaptırımlar İran'ın kendi yerli imkan ve yetenekleriyle yüksek düzeyde teknolojiye ulaşabildiğini gösteriyor. İran'da yerli hale gelen teknolojinin yetenek ve kabiliyetleri nedeniyle İranlı şirketlerin uluslararası fuarlardaki varlığı ve katılımı çok kapsamlı ve güçlüdür. Geçtiğimiz 10 yılda İranlı bilgi temelli şirketler ürünlerini bölgedeki gelişmekte olan ülkelere etkili bir şekilde ihraç edebildiler. Geçtiğimiz birkaç yılda İranlı bilgi temelli şirketler ürünlerinin bir kısmının Avrupa ülkelerine ihraç bile ettiler. İran mallarının batıl ülkelere ihracatına ilişkin istatistikler, İran ürünlerinin bu ülkelerin ürünleriyle rekabet edebileceği, bazı durumlarda İran ürünlerinin batıl ürünlere göre üstün olduğu anlamına geliyor. İranlı firmaların İstanbul Uluslararası Fuarına katılımı, bölge ülkelerine ve dünyaya rekabetçi koşullarda mal ihraç etme olanağını elde eden İranlı bilgi temelli firmaların ürettikleri ürünleri dünyanın her yerine ihraç edebildiklerini gösteriyor. Bu bağlamda dikkate alınması gereken husus, İran ürünlerinin Batı ülkelerinin ürünlerine göre daha ucuz olması, alıcıların İran mallarına olan talebini daha da artırabilecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesi için geri sayım ve muhtemel senaryolar başta altında. Gazze'de 4 gün süren ateşkesin 3. gününe denk gelen ikinci tur esir takasında İsrail'in ihlali nedeniyle bu sabah ertelenen ikinci turda 39 Filistinli esir, 13 Siyonist esirle takas edildi. Esir değişimine Siyonistlerin insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye girişini engellemesi de eşlik etti. Fakat direnişin maskası ve Tel Aviv'e bir heyet bile gönderdiği söylenen Katar gibi arabulucu tarafların pazarlıkları nedeniyle gecikmeli de olsa sonunda pazar sabahı erken saatlerde gerçekleşti. İlk aşamada 42 Filistinli esir, 14 İsrail esir ile takas edildi. El Cezire, Siyonist işgal güçlerinin, Siyonist rejimin hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve geri dönüşü nedeniyle her türlü kutlamanın yapılmasını engellediğini bildirdi. İşgalciler, gazetecilerin Filistinli tutukluları karşılama törenini haber yapmasına bile izin vermedi. Gazze şeridinde Siyonist rejim ile Hamas direniş hareketi arasındaki 4 günlük ateşkes, Cuma günü yerel saatte 7'den itibaren geçerli oldu. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyonist rejime karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ve işgalci ordunun Gazze şeridine kara saldırısında yenilgiye uğratılmasının üzerinden 47 gün geçerken geçtiğimiz çarşamba sabahı İsrail rejimi kabinesi Katar ve Mısır hükümetlerinin arabuluculuğuyla ateşkes anlaşmasını kabul etti. Filistin direnişi Siyonist rejimin Gazze halkına ve işgal altındaki toprakların diğer bölgelerine yönelik 70 yılı aşkın işgal ve saldırganlığına yanıt olarak 7 Ekim'de bu rejime karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattı.
Bir gün sonra Siyonist rejim direniş savaşçılarının operasyonlarına her zamanki gibi sivillere katlederek ve Gazze'deki yerleşim yerlerini vahşice bombalayarak karşılık verdi ve esir alınan Siyonistlerin tamamen serbest bırakılıncaya dek Gazze'deki saldırılarına devam edeceğini iddia etti. Nihayet geçtiğimiz Cuma günü bu rejim serbest bırakılmasına yönelik operasyondaki başarısızlığı kabul etti ve direniş şartlarına teslim oldu. Direniş koşulları ile ateşkesi kabul etmek zorunda kalan Siyonist işgalciler bugünlerde kendilerini oldukça mağlup hissediyorlar. Bu yüzden morallerini yükseltmek için Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine saldırmanın yanı sıra bu bölgelerde yaşayanlar arasında korku ve panik yapmaya, çok sayıda Filistinli gencin sebepsiz yere tutuklamaya ve böylece Hamas hareketiyle varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılan Filistinli genç esirleri telafi etmeye çalışıyorlar. Filistin haber çevreleri Siyonist işgalcilerin Hamas hareketiyle yapılan anlaşma çerçevesinde Filistinli esirleri serbest bırakırken diğer yandan Batı Şeria'da Filistinlileri sebepsiz yere tutukladığını bildirdi. İşgalci rejim usullerinden bu eyleme Tel Aviv'in direniş güçleri karşısında aldığı yenilgiyi örtbas etmeye çalışmak, ateşkesi kabul etmek ve Filistin esirleri serbest bırakmanın yanı sıra Siyonistlerin hapishanelerdeki Filistinlilerin sayısını artırmak amacıyla yapılıyor. Cenin kampı çevresindeki El Zehra mahallesinin düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli şehit tutuklandı. Siyonist işgal ordusu Batı Şeria'nın kuzeybatısında yer alan Turkam kentine de saldırdı. Rejim ordusunun buldozerleri Cenin kentindeki Al-Tavalba cami yakınında caddeyi de tahrip etti. Elbire kentinde El Şeriat mahallesi Siyonist işgalcilerin saldırılarından kurtulamadı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakum nahnu la nataqa an tabanna bakir.
Biran şey terörizmle ve hoşum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınır belirleme komisyonları 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek. Aldığımız haberlere göre Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınır belirleme komisyonunun sınır bölgesinde toplanması konusunda ön anlaşmaya vardıklarını belirtti. Öte yandan Paşinyan 2023 yılı değerlendirmesinde Azerbaycan'a mesaj göndererek Azerbaycanlı mahkumlarla Ermeni esirleri takas etmeye hazırız dedi sevgili dinleyicilerimiz. Son iki ülke ile ilgili yaşanan gelişmeleri bugünkü sohbetimizde gözden geçirmek istiyoruz. Sınır bölgeleriyle ilgili ve iki ülke arasındaki esir takası meselesine bakmak istiyoruz. Ne kadar anlaşmalara bağlı kalıp kalmayacakları konusunda uzman konuğumuzu görüş ve analizlerini sizlerle paylaşıyoruz bugün sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Burhan Hişmet'i bizimle birlikte bugün. Sayın Hişmet, hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Selamun aleyküm. Hoş geldiniz.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce sınır bölgesiyle ilgili bu komisyonun 30 Kasım'da bir araya geleceği haberle ilgili görüşünüzü alacak olursam sizce bu gerçekten sağlanacak mı? Sınırların kesin bir şekilde belirlenmesine ne kadar siz öngörüyorsunuz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Bu cür yani meseleler adeten sınır meseleleri ihtilaflı olduğuna göre çok uzun çeken bir meseleler olur. Tez bir zamanda halledilmek mümkünsüz olur. Eğer yani bu serhat ya sınır meseleleri ciddi mesele olmasaydı hiç belki muharebe olmamıştı Azerbaycan-Ermenistan arasında. Buna göre de bu tekniki meseledir, uzun süren bir meseledir. Hususuyla Azerbaycan ve Ermenistan küçük ve asılı devlet olduklarına göre, çok bağımsız devlet olmadıklarına göre diğer amillerden çok tesir alırlar ve muhtelif ülkelerin mövki sergilemesi, bildiriş vermesi onları arasında olan ihtilaflara tesir edilir ve gecikmelere sebep olur. Şimdi birçok zamanlarda hem Azerbaycan Respublikası hem Ermenistan Respublikası defalarca vurgulayıplar ki eğer bu sınır ya serhat hatlarını adillaştırmak istedik gerek Rusya'da olan haritaları SSR vaxtında geçmiş Şurevi komünist rejimin vaxtında olan haritalara nəzər salaq və Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi də bildirib ki, bu xəritələr bizdə vardı, başqa yerlərdə heç yerdə yoxdur. Yəni belə-belə amillər səbəb olacaqdı ki, bu uzanacaqdı. Yəni indiki zamanda görürük Ermənistan hakimiyyətinin qərb meyilli olduğuna görə Paşinyanın qərbə meyil eləyir, heç Rusiyaya yaxınlaşmaq istəmir. Rusiyadan keçmiş xəritələri alala onun üstündə sərhədləri müəyyənləşdirmək istəyələr. Heç bu indiki zamanda Ermənistanda belə bir iradə yoxdur. Digər tərəfdən qərblilər çox bu məsələlərdə şantaj edirlər, İngilislər xüsusilə, İsraillər şantaj edirlər, Amerikalılar evet. Və Azərbaycana tapışırıqlar verirlər ki, onun əsasında sərhədlər müəyyənləşsin ki, bu da səbəb olur ki, yəni Ermənistan, Azərbaycan öz iradələri ilə sərhəd müəyyənləşdirmək yəni iqtidarında olmasınlar və belə məsələlər bu məsələnin uzanmasına səbəb olacaq məncə.
Anladım. Demin ifadə etdiyimiz üzere Nikol Paşinyan 2023 yılı biterken bir yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Ermeni halkının internet üzerinden sorduğu soruları yanıtladı ve Azerbaycan elindeki Ermeni esirlerin durumuna değindi. Şimdi bu esir takası meselesi yani zaman zaman gündeme geliyor iki ülke arasında. Ancak net bir sonuç ne yazık ki alınamıyor bu konuyla ilgili. Bu takas meselesiyle ilgili, esir takas meselesiyle ilgili Azerbaycan'ın ne kadar samimi davrandığını siz inanıyorsunuz efendim?
Hansı meseleyle bağlı?
Esir takası meselesiyle ilgili.
Esirler meselesinde evet. Bəli. Hiçbiri yani bunlarında bu yani samimi davranış yoktu. İki taraf arasında 30 ile yakın müharibə olubdu ve çok düşmançılık çok kök salıbdı. Ona göre de həm əsirlər məsələsində və digər məsələlərdə bir-birinə aydın, net, belə sədaqətli bir mövqe bildirmirlər. Yəni, indiki şəraitdə yəni, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda əsir tutduğu erməniləri heç əsir bilmir. Deyir, bunlar əsir deyirlər, bizim öz vətəndaşlarımızdırlar ki, separatçılıq eləyiblər və Azərbaycan onları terrorçu bilir. Və terror çağatı ilə həbs olunmuş şəxslər bildirir. Belə bir şəraitdə ki, Azərbaycan heç onları əsir bilmir, Paşinyanın təklifinə heç ciddi də yanaşmır. Digər tərəfdən də Azərbaycan özünə, yəni bu keçən illərdə 3000-4000 nəfərə yaxın şəxsin itkin düşdüyünü və bunların bəzilərinin Ermənistanda əsir olduğunu iddia edibdir və ermənilər də heç bunu təsdiqləməyiblər, onun yükünün altına getməyiblər, hüquqi yükləri vardır belə məsələlərin təsdiqləməsi. Yəni, heç birində belə bir səmimiyyət yoxdur, çox təəssüflə. Və bundan əlavə, yenə də qayıdıram o xarici dixalət məsələsinə. Yəni, bunlar iki balaca indi ölkə olsalar da, iki balaca uşağa bənzəyirlər. Ki, daim gözlərin dikiblər ki, Rusiya nə deyəcək, Türkiyə nə deyəcək, Yunus rejimi nə deyəcək, İngilis xüsusilə nə deyəcəkdir, Amerika nə deyəcəksə, onun dediyi əsasında oturub duraq biz. Yəni, bu əsas məsələdir Qafqazda. Qafqazda bu əcnəbilərin dixaləti və burada olan indi kiçik ölkələrin buna imkan verməsi.
Evet.
Yəni, bu məsələ Qafqaz Qafqazdakı məsələlərin həllinə böyük əngəldir.
Doğru. Yəni, şimdi efendim son soru olarak şimdi bu yabancı ülkelerin Kafkasya bölgesindeki müdahalelerine değindiniz. Paşinyan ifadelerinin sonunda ülkesinin para ödemesine rağmen söz verilen silah sevkiyatını gerçekleştirmediği gerekçesiyle Rusya'yı suçladı ve Rusya ile ilişkilere değindi. Şimdi bu gerçekten Rusya ile ilişkiler mesela Ermenistan veya Azerbaycan konusunda bir istikrarsızlığa yol açıyor desek siz katılır mısınız? Yani bir tek Rusya ile ilişkiler bu bağlamda nasıl ele alınmalı efendim?
Hem Rusya, hem Amerika, İngiliz, Avrupa Birliği, Qərb ölkələri, yani Qafqazda öz mənafelərin güdürlər. Yani bunu Qafqazdakı bu küçük ölkələr anlamalıdırlar ki, münasibətlərin bu ölkələrlə belə qurmalıdırlar ki, onların müdaxiləsi minimuma ensin. İndi Ermənistanda Paşinyan hakimiyyəti Qərbin maraqlarını Ermənistanın öz maraqlarına daha üstün tutur. Biz çox məsələlərdə bunu qabarıq görürük. Yəni indi o Zəngəzur dəhlizi adında irəli sürülən bir plan vardı. Həm Azərbaycan, həm Ermənistan görürük ki, xarici qüvvələrin maraqlarını öz yani bu ölkələrin, öz xalqlarının maraqlarına üstün tuturlar. Ermənistanın da Rusiya ilə bu cür çəkişməsi, indiki hakimiyyətin qərb meyilli olduğuna görə Rusiya ilə bu cür nadürüst davranması bəli, Ermənistana acı nəticələr gətirib çıxara bilər. Necə ki, keçmişdə biz gördük, məsələn, Mikhail Saakashvili hakimiyyəti var idi Gürcistanda. Qərbin dediklərinə, onun oyununa getdiyinə görə Gürcistanı Rusiya kimi yəni bir qədər vəhşi davranan ordunun müqabilində o müharibəyə sürüklədi və bir neçə gün ərzində Gürcistana nə qədər böyük zərbələr endirildi və onun müqabilində qərbli onun müttəfiqləri, onun himayədarları nə Amerikadan, nə İngilizdən, nə Sinis rejimdə heç bir qələt qarta bilmədilər. Yəni, Gürcistan kimi balaca bir respublika, Rusiya kimi böyük bir nəhəngin qabağında tək buraxırdı. İndi Ermənistan da o təcrübə ola-ola həmən yolu gedir Nikol Paşinyan. İlham Əliyev özü indi Ruslarla bir qədər bu təcrübədən yararlanıbdır. O cür toqquşmur. Amma digər tərəfdən görürük, məsələn, Sinislərə, İngilislərə bu cür dağıdıcı hərəkətlərinə Azərbaycanda yol açdığına görə, xüsusilə bəzən İrana vurulan, yəni Sinislər tərəfindən zərbələr ki, cəhd olunur və terrorlar ki, olur İrana qarşı, Azərbaycandan olur. Yəni, nəyə görə Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan Sinislərə yol verilir orada İrana qarşı hərəkət eləsin. İndi Ermənistanda da Ermənistan xalqının maraqlarını nəzərə almadan Rusiyaya qarşı qərbə xoşuna gəlsin deyə bu cür hərəkətlər olunur. Bunların da nəticəsi yaxşı olmurdaqdır.
Anladım. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Zanişmet.
Çok sağ olun Minnettar.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim tekrardan. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Kafkasya ve Orta Asya meseleleri uzmanı Sayın Burhan Heşmeti ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında iki ülke arasında yaşanan son gelişmeler, özellikle sınır belirleme gündemi ve esir takası konusu ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Eskenaz gazetesi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Gazze'ye geleceğinin Filistin halkı ve direnişi tarafından yazılacağını belirttiğini, 4 günlük Gazze ateşkesinin Netanyahu'nun siyasi ölümü olduğunu İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin son raporuna tepkisini ilk sayfadan veriyor. Ebrar gazetesi ise İspanya hükümetinin Filistin ülkesine resmiyeti tanımayı hazır olduğunu belirtti haberde şunları okuyoruz.
Kısa bir gezi için birlikte Mısır'ı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetleri, soykırımını, hastaneler, okullar, ibadethaneler ve sivil yerleşim alanlarına yönelik bombalamalarını kınadı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin görüşüne aykırı olsa bile Madrid'in Filistin devletini tek taraflı olarak tanımaya hazır olduğunu belirtti. Mısır'daki Refah sınır kapısında basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "Ben başta Avrupa Birliği ve üye devletler olmak üzere uluslararası toplumun Filistin devletini tanımasının zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu. Daha önce Filistin devletinin tanınmasına öncelik vereceğine söz veren İspanya'nın yeni seçilen başbakanı, 4 günlük ateşkesin yeterli olmadığını, kalıcı ateşkesin gerekli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Fakat aksi takdirde İspanya kesinlikle kendi kararlarını verecektir. Yapılan eleştirilerin ardından Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İspanya Büyükelçisini dışişlerine çağırdı. Cohen, X paylaşım sitesinde İspanya'yı teröre destek vermekle suçladı.
Tahran Radyosu.
İtidal gazetesi İran'da Gönüllü Halk Seferberlik Besiç Haftası nedeniyle Gönüllü Halk Seferberlik üyelerinin dört bariz özelliğine değinirken Gazze halkının işgal savaşı bitmedikçe susuz ve gıdasız kalacaklarını, Siyonist rejimin ekonomik hap rüyasının suya düştüğünü ve batılı düşünenlere göre dünyanın İsrail'den sonra nasıl bir durumda olacağını belirtiyor. Şehvan gazetesi, İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın görüşmesine ele aldığı haberde şunları belirtiyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile telefonda görüştü. Söz konusu görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesi sürdürmesi için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki istişare ve toplantıların sürdürmesi, ilişkilerin daha da gelişmesine yol açacaktır dedi. Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin tamamen durdurulması gerektiğini belirten Emir Abdullahian ise İran ve Türkiye'nin diğer İslam ülkeleri ile birlikte Filistin halkını desteklemek için daha güçlü adımlar atması gerekiyor dedi. Yapılan görüşmede Emir Abdullahian, Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin tamamen durdurulması gerektiğini vurgulayarak İran ve Türkiye'nin diğer İslam ülkeleri ile birlikte Filistin milletine destek yönünde daha güçlü tedbirler alması gerekiyor ifadesini kullandı. Emir Abdullahian bu görüşmede iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda artan işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Cevan gazetesi Siyonist rejimin Deniz Boğazı'nın Yemen ordusunun ayakları altında ve kontrolünde olduğunu, İslami Şura Meclis Başkanı Galip Afon, inkılap evlatlarının görevinin toplumda dinin toplumdaki etkinliğini kanıtlamaları olduğunu belirttiğini, eski Amerikan istihbarat subayının Siyonist rejimin zafer kazanamayacağının farkında olduğunu söylediğini belirtiyor. Kehan gazetesi İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi'nin Aksa Tufanı işgalcilere karşı 75 yıllık mücadele tarihinde eşsiz bir olay olduğunu belirttiği haberde şu satırlara yer veriyor.
İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, Siyonist rejim ve destekçilerinin direniş karşısında çaresiz kalması direniş ekseninin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi dedi. Tümgeneral Musevi, Aksa Tufanı operasyonunun işgalcilere karşı 75 yıllık mücadele tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu belirtti. Bu operasyonun Filistin meselesini bir kez daha İslam dünyasının hatta dünyanın birinci meselesi haline getirdiğini belirten Tümgeneral Musevi, Siyonist rejimin Hamas'la müzakere ettiğini ve onların tüm şartlarını kabul ettiğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatarım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağız.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Asya oyunları şampiyonları ile görüşmesi.
İslam İnkılabı rehberinin devrim muhafızları hava uzay fuarını ziyaret etmesi.
Cumhurbaşkanının Gazze ile ilgili Birlik Sanal oturumundaki konuşması.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Avrupa Parlamentosu'nun son kararına tepkisi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Hamas yetkilisi İsmail Haniyeh ile görüşmesi.
Ve İran halk tercihlerinin dünya şampiyonu olması.
Bu haftaki ana başlıkları oluşturuyor. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin direnişi Hamas'ın yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonu ile Siyonist rejimi tuş ettiğini belirtti. İran milli sporcuları ile Asya ve Para Asya oyunlarında madalya kazananlar İmam Hümeyni Hüseyin'in de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ile görüştü. Buluşmada Ayetullah Hamenei sporculara hitaben yaptığı konuşmada güçlü İran'ın güçlü spora sahip olması gerektiğini vurgularken şu açıklamada bulundu. Mazlumlara destek için yarışmaya puşi takarak çıkan sporculara teşekkür ediyorum. Her şekilde Filistin'e destek doğrultusunda duru sergileyen sporculara teşekkür ediyorum. Madalyalarını Gazze'li çocuklara verdiler. Madalyalarını Siyonist rejimin felaket yaşattığı Şifa Hastanesi şehitlerine hediye ettiler. Siyonist rejim ile müsabakaya çıkmayan sporculara teşekkür ediyorum. Bugün onların ne kadar doğru bir iş yaptığı ortaya çıktı. Bu gerçekler bugün her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Dünya İranlı sporcuların neden Siyonistlerle karşılaşmaya katılmadığını anladı. Bugün dünya bunu anladı çünkü onlar Siyonist sporcular bir suçlu ve katil bir rejim adına müsabakalara katılıyor.
Konuşmasında Filistin'de yaşanan gelişmelere değinen İslam İnkılabı rehberi, son dönemde yaşanan bu olaylar hakkında siz sporculara bir özet vermek istersem o da Aksa Tufanı operasyonunda Siyonist rejimin tuş edilmesidir. Yani Hamas direniş grubu olarak tüm imkanlara sahip gaspçı Siyonist rejime darbe vurmayı başarmıştır dedi. Emperyalist güçlerin kontrolünde olan dünya spor kuruluşlarının tavrını eleştiren İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında şu ifadeleri kullandı. Uluslararası spor yetkililerine söyleyecek çok şeyimiz var. Onlara çok eleştirimiz var. Bir gün bu sorunlar adil bir şekilde incelenmelidir. Bugün sömürgeci ve müstekbir güçler hemen hemen tüm uluslararası merkezlerin arkasında durup adil bir incelemenin yapılmasını engelliyorlar. Ama bir gün Allah'ın izniyle bunların adil bir şekilde incelendiğini göreceksiniz. Sporun siyasi olmadığını söylüyorlar ama sporu siyasileştirmeleri gerektiğinde en kötü şekilde siyasileştiriyorlar. Bir ülkenin tüm uluslararası spor organizasyonlarına tek bir bahaneyle katılmasını engelliyorlar. Neden? Çünkü sen falanca ile savaştın ama Gazze'de şehit olan 5000 çocuğu görmezden geliyorlar. Burada spor siyasileştirilmemeli mi? Spor burada siyasi olmamalı ama orada açık bir şekilde siyasi olduğunda ortada bir sorun olmuyor. Bir ülkeyi savaş bahanesiyle dünya şampiyonlarından dışlıyorlar ve bir ülkeyi, bir hükümeti yok sayıyorlar.
We'll be right back. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi devrim muhafızları ordusu havacılık ve uzay kuvvetlerinin başarılarının sergilendiği fuarı ziyaret ederken bu tür bilimsel kazanım ve başarıların elde edilmesini kararlılık ve inanca dayalı motivasyonun sonucu olarak değerlendirdi ve şunu vurguladı. Gençlerimiz kararlılıkla ve inançla girdiği her yere çok büyük şeyler yapmayı başardılar ve bu fuarda aynı zamanda onların kararlılığın ve inancının işaretleri tamamen görülüyor. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomandanı Ayetullah Hamene'yi Aşura Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'nde İslam Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin daimi sergisindeki son başarılarını ziyaret etti. Füze, drone, savunma ve uzay bölümlerinin yer aldığı bu sergide fikirden üretime kadar İran yapım ürünü başlığı altında devrim muhafızları havacılık ve uzay kuvvetlerinin genç bilim insanları ve uzmanlarının yeni ve güncel başarıları sergilendi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi söz konusu fuarı ziyareti sırasında FETA 2 hipersonik seyir füzesi, Mehran mobil savunma sistemi ve geliştirilmiş 9D sisteminin yanı sıra Şahit 147 insansız hava aracı da teşhir edildi. Uydu taşıyıcı, roketler ve uzaya uydu gönderilmesi alanındaki son kazanımlar ve gelişmeler de bu fuarın bir diğer parçasıydı.
İslam Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri 2008 yılında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin Uzay Bölümünün eklenmesiyle kuruldu. NEHSA kısa adıyla tanınan bu kuvvet, hava operasyonları ve faaliyetlerinin yanı sıra devrim muhafızlarının füze ve uzay görevlerinden sorumludur. İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun füzeler, insansız hava araçları, uydular ve savunma dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki havacılık başarıları etkileyici ve kayda değer biçimde ilerlemiş ve bu ekipman ve teknolojilerin yerli yapısı nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti için özel bir caydırıcı güç yaratmıştır. Bu başarılar aynı zamanda İran'la uzmanların yeni ve ileri teknolojileri kullanma konusundaki gücünü, yeteneğini ve yaratıcılığını da gösteriyor. İran'ın ürettiği ilk hipersonik füze olan 13 Mach yani saatte 16 bin kilometre hıza ve 1400 kilometre menzile sahip olan FETA füzesi katı yakıtlı küresel motora ve hareketli nozula sahip savaş başlığı taşıyabilen bir füzedir. Muhacir 10 isimli İHA'da 7000 metre irtifa maksimum 24 saat uçuş sürecine sahip ve 2000 kilometre operasyonel çapa sahiptir. Her türlü mühimmat ve bomba taşıyabilen elektronik harp ve istihbarat sistemleriyle donatılmış bir İHA ve Gasset uydu taşıyıcısı tarafından uzaya fırlatılan ve dünyadan 450 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirilen yerli algılama ve tanımlama uydusu olan Nur 3 uydusu, devrim muhafızlarının bu yıl ve sergi öncesinde açıklanan havacılık başarılarından sadece bir kısmını teşkil ediyor.
Düzenlenen fuarda İran'ın Planur savaş başlığı ile donatılmış ve HGV adı verilen yeni tip balistik füzesi FETA 2 hipersonik füzesi de görücüye çıktı. Bu mermiler balistik mermiler gibi irtifa kazanmak yerine sık sık yol değiştirme ihtimaliyle hedefe çok daha düşük bir irtifa daha ilerlemekte ve bunun sonucunda düşman savunmasının erken uyarı radarları onları tespit etmekte sorun yaşamakta ve düşmanın füze savunma sistemini şaşırtma ihtimali çok daha fazla oluyor. Geniş çaplı yaptırımlara ve hatta bilim adamlarına suikast yapılmasına ve İran'ın askeri tesislerinin düşmanlar tarafından sabote edilmesine rağmen İran, füze, hava savunma sistemleri, İHA'lar, ağır ve hafif silahlardan birkaç bin tonluk muhribler ve çeşitli savaş uçakları ve denizaltılarına kadar çeşitli savunma ürün ve araçların üretimi alanında bölgenin birinci gücü haline gelmiştir. İslam İnkılabı rehberi Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri fuarını ziyaretinde silahlı kuvvetlerin hareket ve ilerlemesinin hızlı ve olumlu olduğunu belirterek bu ivme ve hareketin yavaşlatılmaması gerektiğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i BRICS'in olağanüstü liderler zirvesinde yaptığı konuşmada Siyonist rejimin çeşitli kimyasal ve nükleer silahlar gibi kitle imha silahlarına sahip olduğuna işaretle bu rejimin uluslararası ve bölge güvenliği ve barışına karşı mutlak tehdit olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i konuşmasında BRICS liderlerine seslenerek Amerika ve Batı'nın şimdiye kadar 14 bini aşkın Gazze'linin şehit olması ve 5500'den fazla mazlum çocuğun kanının akıtıldığı Filistinlilere yönelik yapılan soykırımı kapsamlı şekilde desteklemesinin her şeyden daha kötü olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın batılı güçler olarak İsrail'e çeşitli silahlar ve bombaları gönderirken buna paralel olarak ateşkese karşı çıkmalarının daha büyük zulüm olduğunu belirtti.
Amerika'nın İsrail'in yanında Gazze halkına güvenliği tüm yardım yollarını kesip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de felç ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Gazze'nin batının ahlaki çöküşünün simgesi olduğunu, bununla birlikte Gazze'nin bağımsız devletlerin insanlık ve adalete dayalı uluslararası bir düzenini kurma iradeleri için büyük bir sınav olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i sözlerinin devamında tüm BRICS üyeleri ve bağımsız devletlerden insanlığı korumak, adalete tesis etmek ve ırkçılıkla mücadele için ayağa kalkıp tüm siyasi ve ekonomik güçleriyle Siyonist rejim ve Batılı destekçilerine baskı yapmalarını istedi. Gazze'de ateşkese karşı olan Amerika ve Batılı ülkelerin artık dünya milletlere nezdinde hiçbir prestij ve itibarlarından kalmadığını belirten reisi, bugün BRICS üyesi ülkelerin insani değerlerin siyasi çıkarlara kurban gitmeyeceğini kanıtlamak için üzerlerinde tarihi bir görev olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında BRICS üyelerine Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayetlerinin durdurulması ve ateşkesin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bağlayıcı bir kararname çıkarılmasını, Siyonist rejim ve ordusunun bir terör örgütü olarak tanınması ve Siyonist canilerin savaş suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması ve cezalandırılması, Gazze ablukasının kaldırılması ve insani yardımların daimi ve güvenli biçimde Gazze'ye ulaştırılması için bir yolun kurulması ve Refah sınır kapısının daimi olarak yeniden açılması, BRICS üyelerinin İsrail rejiminin yasak silahlar kullanmasını bir an evvel inceleyerek genel bir rapor sunmasını, işgal rejimi ile BRICS üyelerinin siyasi, askeri ve ekonomik münasebetlerini tamamen kesmesi, Filistin milleti kendini savunma ve işgal altındaki topraklarını kurtarma hakkının tanınması gibi önerilerde bulundu. Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika ve Siyonist rejimin milletlerin iradesi karşısında duramayacağını ve yeni uluslararası adil düzende işgal ve soykırımın hiçbir yeri olmayacağını bilmeleri gerektiğini belirterek BRICS zirvesinin mazlum Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durması ve insani yardımların girişi için ciddi şekilde etkili olmasını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Avrupa Parlamentosu'nun İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili son bildirisini bazı Avrupalı akımlarını İran'a karşı yıkıcı tutumundan kaynaklandığını ifade ederek kınadı. Bercan Nükleer Anlaşması'nın 3 Avrupalı tarafı olan İngiltere, Fransa ve Almanya dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Amerika'nın 2017'de nükleer anlaşmadan çekinme talebinden doğan hasarların telafi edilmesi konusundaki her üç ülkenin sorumluluklarına bağlı kalmadıklarına değinmeden İran'ı bu anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladılar.
Nasır Kenani, Avrupa Parlamentosu'nun son bildirisinde İran ile ilgili maddelere gösterdiği tepkide Avrupa Parlamentosu'nun müdahaleci bildirisi bazı Avrupalı tarafların İran'ın gerçek otoritesiyle birlikte istikbar karşıtlığında şaşkınlığını gösteriyor, dedi. Kenani, İran'a karşı benzer değersiz bildirilerin kurucuları ve düzenleyicilerine tavsiyede bulunarak İran halkı ve hükümetine karşı eski, yenilmiş ve yanlış siyasetleri ve davranışlarını düzelterek karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı yapıcı işbirliği ve taammül siyasetlerini izlemelerini istedi.
Hamas hareketinin siyasi dairesi başkanı İsmail Haniyeh ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin halkının ve Gazze'nin sabırlı ve mücahit halkının istikrarını, direnişini ve zaferini bir kez daha kutlayarak Aksa Tufan Operasyonu'nun sonuçlarının dünyayı sarstığını belirtti. Abdullahyan, Gazze şeridindeki Filistin halkının insani kayıplarının çok yüksek, acı ve talihsiz olmasına rağmen Filistin halkının zaferinin ve başarısının boyutlarının çok daha büyük olduğunu ve stratejik dengeleri çeşitli boyutlarda Filistin lehine gaspçı, saldırgan ve cani Siyonist rejimin aleyhine değiştirdiğini söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin mağlup başbakanının Gazze'ye yönelik saldırının amacının Hamas'ı yok etmek olduğu yönündeki ilk iddiasına atıfta bulunarak şöyle konuştu. 1,5 aydan fazla süren saldırganlığa, acımasız savaşa ve on binlerce Filistin vatandaşının öldürülmesine ve yaralanmasına rağmen Amerika ve İsrail rejimi askeri alanda en ufak bir başarı elde edemedi. Ateşkes ve kendi esirlerinin serbest bırakılması için Hamas'la dolaylı olarak pazarlık yapmak zorunda kaldılar.
Yapılan görüşmede İsmail Haniyeh'de İran liderliğinin, Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin ve halkın sağlam desteğinin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı'nın özellikle Gazze'ye karşı devam eden savaş sırasında Filistin ve halkı meselesine verdiği aktif diplomatik desteğe teşekkür ederek Gazze'deki direniş ve mücadelenin son durumunu ve geçici ateşkes anlaşmasının boyutlarını ele aldı. Hamas hareketinin siyasi büro Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin geçici ateşkesin gerçekleşmesini destekleme konusundaki çabalarına ve özel desteğine teşekkür ederek bunun direnişin sahadaki zaferine dayanarak elde edilen siyasi bir zafer olduğunu, düşman ise kadınları, çocukları, vatandaşları öldürmek, evlerini yıkmak dışında hiçbir amaca ulaşamadığını ifade ederek biz Allah'ın kesin yardımına ve Siyonist düşmana karşı tam bir zafer sonuçlanacağına inanıyoruz, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve İran İslam Şura Meclis Başkanı, İran Halter takımının Meksika'da düzenlenen 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki gurur verici zaferinden dolayı İran halkını ve ülkenin spor camiasını tebrik etti. Seyyid İbrahim Reis'i Meksika'da düzenlenen 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'nda milli halter takımını tüm antrenörlere ve bu spor dalında faaliyet yapanlara özellikle de değerli renkli madalyalar kazanan gayretli ve yiğit sporculara tebrik ettiği mesajla dünyanın gözü önünde sergilenen bu zaferi İran halkının gurur kaynağı haline geldiğini belirterek takdir etti.
Diğer yandan İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da İran Genç Halter Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki şampiyonluğunu kutlayan mesajında umarım bu ülkenin evlatlarının gururuna ve haysiyetine tüm dünya arenalarında daima şahit oluruz dedi. İran Erkekler Milli Genç Halter Takımı Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 2023 Dünya Şampiyonası tarihinde takım olarak 660 puanıyla 5 altın, 9 gümüş ve 1 bronz kazanarak 5. kez dünya şampiyonluğunu elde etti.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa öğütleri. Nehçül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan hakir olmuştur. İnsan Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde kerametin doruğunda yaratılmıştır. Bu yüzden kıymetini ne olursa olsun kendini hakir ve alçak gösteremez. Kimse maddiyatın alçak dünyasına ulaşmak için kendi kerametini ayaklar altına alarak yalan söyleyemez, başkasına tuzak kuramaz. Stokçuluk ve yolsuzluk yapamaz, ırkçılık yapamaz. Sermayesinin azalması korkusundan kimseye yardım etmekten kaçınamaz. Adaleti çıkarlarına kurban edemez ve şerafetini ayaklar altına alamaz. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belağ'ın ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan, diline geleni söyleyen hakir olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam bu nurani hikmette tamah, düşük kapasite ve konuşkanlığın insanı alçaltan üç rezalet sebebi olduğuna işaretle halkı onlardan sakındırıyor.
Tahran Radyosu.
Tamah, açgözlülük anlamında ve temeli de dünyaya fazlasıyla bağlı kalmaktadır. Mal, mevki ve dünyevi zevklere fazlasıyla bağlı olanlar, bu zevklere ulaşmak için her türlü rezilliğe başyerler. Fakat rezzak olan Allah'a güven sayesinde anlatılamayacak zevklere ulaşabilirler. Yaşadığımız şaşırtıcı dünyada bazen dilimizi tutmamız ve bizimle konuşanlara sadece bir tebessümle karşılık vermemiz yeterli olacaktır. Zira bazen konuşmak yaşam sorunlarını açıklamak büyük sorunlara dönüşebilir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde sıkıntısını açıklayanın zillete razı olduğunu belirtiyor. Sorunları çözemeyenlerin yanında gönül sofrasını açmak, insanın çaresizliği ve hatalarını ortaya çıkarırken, aynı zamanda dost ve düşman herkesin serzenişine sebep olur. Tabii ki insan bazen doktorlar gibi konu uzmanlarına dert yanabilir, zira onlar dermanın yolunu biliyor veya çok yakın bir arkadaşından borç talep edebilir. Fakat Allah'a tevekkül etmek ve kula soru yöneltmemek ise çok daha erdemdir. Bazen yersiz tek bir kelime insanın hayatına çok ciddi zararlar verebilir. Öyleyse başkalarıyla konuşurken çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle bizim hayatımızda bir açık arayan ve yaşamı bize zorlaştırmaya çalışan düşmanlar karşısında. İmam hikmetli sözünde dilini kendi üzerine emir sahibi yapanların hakir olacağını belirtiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam, dilin akıl ve fikrin kontrolünden çıkmaması ve istediği her şeyi söylememesi gerektiğini kastediyor. Başka bir ifadeyle, dili her konuda serbest bırakmamak gerekir. Üstelik bu serbestlik akıl çerçevesinden çıkmamalı, yoksa büyük zarar ve tahriflere sebep olabilir. Tarih, bir tek söz veya hatta küçük bir hareketin büyük cinayetlere ve birçok suçsuz insanın bedbaht olmasına sebep olduğu örneklerle doludur. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa Öğütleri 2. Hikmet Zillet Sebepleri isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Allah